Ayrım 18, sayfa 235. 17. Sonraki iki ay Lazlo için bir rüya gibiydi. O ve Darian birbirinin yaşamına da yatağı olduğu kadar rahatça girmişti. İkisi de diğerini gayet iyi okuyabiliyordu. Kimi zaman karşılıklı olarak ne söyleyeceklerini tahmin ettiklerinden, aslında rahatsızlık vermesi gereken ama büyüleyici olan sessizlik anları yaşıyorlardı. Ancak Darian onun kişisel yaşamına girdikçe profesyonel yaşamından çıkmıştı. Artık derslerini izlemiyordu. Hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboluyordu. Aslında ilişkilerinin yoğunluğuna rağmen sık sık iş nedeniyle uzakta olduğundan Lazlo onu hafta boyunca çok seyrek görebiliyordu. Hafta içinde eve döndüğü ender akşamlarda da final sınavları haftasındaki bir öğrenci gibi manen göçmüş oluyordu. Ne zaman ona işini soracak olsa Darian kedimsi bakışlarını üstüne dikip aynı yanıtı veriyordu. Sen seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm. Bu sözler konuşmayı anında sonlandırıyordu. Aslında Lazlo sorularını yanıtlarsa Darian'ın da ona her şeyi söyleyeceğini biliyordu. Ama bu yapmaya hazır olduğu bir şey değildi. Bu nedenle her ikisinde dile getirilmemiş sırları havada asılı kalmıştı. Darian'ın yerinde başka herhangi biri olsa Lazlo endişelenirdi. Ama onun yanında kendini güvende hissediyordu. Aldatmacasını ortaya çıkarmakla yapay da olsa kendini rahatlamış hissediyordu. İkisi de aynı baskı kendine yönelmeden diğerine baskı yapamazdı. Zaman içinde garip bir şekilde ilişkileri neredeyse normal görünmeye başlamıştı Lazlo'ya. Kendisinin tüm yaşamı boyunca gizlediği bir sırrı varken Darya'nın neden olmayacaktı ki? Hem anahtar kendisindeydi. Eğer o paylaşmaya karar verirse Darian da paylaşacaktı. Öyleyse şikayet edecek ne vardı? Tüm bunlardan ötürü sorularını bir yana koyup o kadar şaşırtıcı bir kadını bulmuş olmaktan dolayı ne kadar şanslı olduğuna odaklandı. Paylaşılmayan sırları tuhaf bir şekilde kendini Darian'a daha da yakın hissetmesine neden oluyordu. Darian'dan önce hep yalnızlık çekmişti. Ama onunla bir bütündü. Jill'le geçen ilk birkaç hafta Darian'ın yaşamındaki en kötü dönemdi. Sonradan hapsedildiği zaman bile o günleri hatırladığında üzerine bir ürperti geliyordu. Çünkü kızla geçirdiği her an büyük acı çekmişti. Ne zaman onun 3 metre yakınına gelse kendini suyun altında kapana kısılmış ve etrafı boğuk, anlaşılmaz seslerle haykıran bir kalabalıkla çevrilmiş gibi hissediyordu. Duygular çarpılmıştı. Jill dışındaki herkesin duyguları ve ruhsal dokuları bedenine acı veren kakofonik yapılar yaratacak şekilde birbirine giriyordu. Ve tüm o gürültü içinde öne çıkan, Jill'in bir ambulans filosu gibi bağıran duygularıydı. Bunlar o kadar yoğundu ki, Darian akıl sağlığını koruyabilmek için zihnini kısmen kapatmak, diğer herkesin ruhsal dokusunu parmak uçlarındaki birer karıncalanmaya indirgemek zorunda kalmıştı. Daha da kötüsü, Jill'in duyguları o kadar karmaşık ve gelişigüzeldi ki, bir an ateş gibi sıcak bir metalik neşe, bir sonraki an intihar eğilimli, buz gibi ve yumuşak hüzün. Darian, kendi duygusal kimliğinin nehre atılmış bir mantar gibi savrulduğunu fark ediyordu. Kendi karakteri de Jill'inkine bağlı olarak bocalıyordu. Kızın ruhsal değişikliklerinin ardındaki kavramsal içeriğe vakıf olamamak, onu şaşkın ve zihinsel olarak bitkin bırakıyordu. Ama Jill hakkındaki en delirtici şey, onun duygusal açıdan ne kadar kayıp ve dengesiz olduğunu sadece Darian'ın algılayabilmesiydi. Darian, etrafındakileri anlama ve meleklerle şeytanları ayırt etme yeteneğinde yalnız olmaya alışkındı. Yine de daha önce bir insanın o kadar aykırı olup da başka kimsenin bunun farkına varmadığı bir durumla karşılaşmamıştı. İnsanların çoğu bir deliyle karşılaşınca bunun farkına varırdı. Ama konu Jill Willoughby olunca herkes duygusal olarak uyuşuyordu. Aslında herkes onu seviyordu. Bu, Jill'in etrafına ustalıkla yaydığı duygulardan biriydi. Zinser'la diğerlerinin çocuğu fiziksel olarak kucaklamasını engellemek için iğneleyici bir dehşet hissi yaymak, Darya'nın tüm enerjisini alıyordu. Zinser, her ne kadar dikkatli olsa da, Jill'i elinden geldiğince tecrit etse de, bunaldığı anda Darya'nın bir toplantıyı sonlandırmasına izin verse de, Darian yine de aklını kaybetmekten korkuyordu. Her akşam saat 18'de Darya'nın kendini toparlamasına yardım etmek için Jill'e yatıştırıcı veriyorlardı. Ancak o zaman psişik kalkanlarını indirebiliyordu. Bazen eve Lazlo'ya gidiyordu. Onun rahat, sakin zihni sığınabileceği tek limandı. Ama çoğu akşam Bir gün daha hayatta kalabildiğine memnun halde laboratuvarda sızıp kalıyordu. 18. Peder Sullivan serin, beyaz odanın ortasında çırılçıplak duruyordu. Uzunca metal bir masanın üzerindeki küçük karton kutu dışında oda boştu. Çıplaklığından utanan rahip eliyle cinsel organını örtmüştü. Vücudu karşısındaki ayna kaplı duvarda solgun ve gevşek görünüyordu. ''Beni duyabiliyor musunuz peder?'' Rahip irkildi. Bakışları odanın içinde dolaştı ve tavandaki hoparlörde durdu. Konuşan adam sadece 4 kelime söylemiş ama peder sesi hemen tanımıştı. Kafatasını kesip açan doktora aitti. Günler önce olmuştu o şey. Belki de haftalar önce. Zamanın kavramını kaybetmişti artık. Hoparlöre bakarak soruyu yanıtladı. ''Evet, sizi duyabiliyorum. Lütfen kutuyu açın ve içindekileri çıkartın.'' Rahip yavaşça bir adım attı. Elini kutunun düzgün plastik yüzeyinde içinde olabilecek şeylerden korkarcasına gezdirdi. Yutkunarak tırnaklarını kapağın altındaki ince yarağa soktu. Gözlerini yumdu ve kapağı kaldırdı. Bir patlama ya da ona benzer bir şey bekliyordu. Ama olmadı. Gözlerini açınca kendini aptal gibi hissetti. Kutuda her birinde birer parça giyecek eşyası olan kapalı plastik torbalar vardı. Rahip yakalığını görünce onların kaçırıldığı gün üzerindeki giysiler olduğunu anladı. Paketleri çıkartıp masanın üzerine koyduktan sonra kalan son birkaç parçayı da aldı. Bir çift ayakkabı. Ucunda haç olan gümüş bir kolye. Monsenyör'ün ona vermiş olduğu üzerinde İsa'nın resmi kazılı büyük bir yüzük. İşte o en kıymetli eşyasıydı ve görünce gülümsemişti. Onu bir daha göreceğini düşünmüyordu. ''Lütfen her parçayı tıpkı her gün giyinirken yaptığınız gibi giyin. Her parçadan sonra ben size devam etmenizi söyleyene kadar bekleyin. Anlaşıldı mı?'' Peder Sullivan yine hoparlöre bakarak ''Evet'' dedi. ''Başlayın.'' Hiç zaman kaybetmeyen rahip, beyaz donunun içinde olduğu torbayı yırtarak açtı. Bacaklarını çamaşıra birer birer soktu. Sonra beklenti içinde bakışlarını hoparlöre dikti. ''Devam edin'' dedi ses birkaç saniye sonra. Peder Sullivan çorabının sol tekini giydi ve bekledi. Ses yine devam etmesini söyledi. Çorabının sağ teki. Bekle. Devam et. Atleti. Pantolonu. Böylece parça parça giysilerini giydi. Ürkmüş ve çıplak bir laboratuvar faresinden bir zamanlar olduğu adamı andıran birine dönüşmesini aynada izledi. Bir daha hiç o adam olup olamayacağını düşündü. Masanın üstünde kalan son parçaya uzandı. Yüzüğü kavradı ve onu parmağına geçirdi. Soğuk metal tenine değince ürperdi. Ama tanıdık ağırlığında bir rahatlık vardı. Bir sonraki talimatı bekleyerek hoparlöre baktı. Neredeyse 1 dakika kadar hiç ses çıkmadı. Geri geldiğinde ses heyecanlı gibiydi. Yüzüğü yavaşça çıkartın ve masanın üzerine koyun. Rahip söyleneni yaptı. Sesin ona yeniden çıplak kalana kadar soyunmasını söyleyip söylemeyeceğini merak ediyordu. O da sadece başka bir test miydi? Cesaretini kırmak için bir yol mu? Kendini yeniden insan gibi hissetmesi için kandırıp sonra onurunu parça parça yitirtmek mi? Ne istiyorlardı ondan, ne? Yüzeye dokunun ama masadan almayın. Peder Sullivan işaret parmağını yüzüğün üstüne koydu. Haça bakarak dua etti. Duası serbest kalmak için değildi. Bunun seçenekler arasında olmadığını biliyordu. Günahlarının bağışlanması için dua etti. Bir günah vicdanında diğer hepsinden daha parlak şekilde yanıyordu. Jile karşı işlediği günah. O beyaz odada tek başına dikilirken ona yaptıklarından ötürü cezalandırıldığını biliyordu. Jil gibi o da bir tutsaktı artık. İşkence görüyordu. Kontrol elinden alınmıştı. Ve dua etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Kızın da onun kadar korkup korkmadığını düşündü. Belki büyük bir hata yapmıştı. Elinizi geri çekin. Sesteki heyecan Peder Sullivan'ı düşüncelerinden uzaklaştırdı. Elini yüzükten çekti ve içi inanılmaz bir öfkeyle doldu. Nabzı hızlandı, yüzü buruştu. Dişlerini sıktı ve burnundan soluk almaya başladı. Her soluğu boğanınkini andırıyordu. Ona öyle davranmaya nasıl cüret edebiliyorlardı? Bir tanrı adamıydı o. Buna hakları yoktu. Hem de... Şimdi yüzüğü alın. Duyuyor musun? Sana bir köpeğe emreder gibi emir veriyorlar. Dediklerini gerçekten yapacak mısın? Orada durup onlara yalvaracak mısın? Alacağım diye mırıldandı Peder Sullivan dişlerinin arasından. Parmaklarını ağır metal parçanın etrafına doladı. Bunu yaptığı anda da kendine boşlukta, kopuk. Ama neden kopuk? Hissetti. Yine de durmadı. Kolunu geriye çekip yüzüğü var gücüyle fırlattı. Yüzük havada uçarak giderken Peder Sullivan kendini utkulu bir öfkeyle birden gelen pırıltılı masmavi bir korku arasında bölünmüş hissetti. Sonra yüzük çarptı. Keskin bir çatırtı geldi ve yüzlerce kırık çizgi çarpma noktasından her yöne yayılırken yüzük de aynaya gömüldü. Rahip bir an kendi paramparça görüntüsüne baka kaldı. Yüzündeki acımasız sırıtış ona insanlıktan uzak bir görüntü veriyordu. Arkasındaki kapı hızla açıldı ve koyu renk üniformalar giymiş iri kıyım iki adam içeriye daldı. Bir anda üzerine çullandılar. Kollarını sırtında kavuşturup vücudunu aynalı duvara yapıştırdılar. Çatlamış cam Sullivan'ın yanağını kesti ama o acıyı duymadı bile. Tek hissedebildiği şoktu. Çünkü aynanın gerisinden iki yüz ona bakıyordu. Biri kafatasını kesip açan doktora aitti. Diğeri ise çok daha yakından tanıdığı birine. O, gri yeşil gözleri yaşadığı sürece unutmasına imkan yoktu. Jill Willoughby gözlerinde nefret ve gurur karışımı bir ifadeyle ona bakıyordu. Ve sonra Peder Sullivan nerede olduğunu anladı. Korkması, hatta dehşete düşmüş olması gerektiğini bildiği halde kendini rahatlamış hissetti. Artık anladığına göre tüm kaçış umutlarını unutabilirdi. Olduğu yerde daha çok uzun bir süre kalacaktı. Belki de sonsuza kadar. Çünkü cehennemdeydi. 19. Darian kapısına vurulduğunu duyduğunda boş gözlerle tavana bakıyordu. Girin. Bitkin haldeydi. Başını çevirmeye gerek bile duymadı. Zinser'ın sıvımsı varlığını bir kilometre öteden tanıyabilirdi. İyi haberlerim var dedi Zinser neşeli bir sesle. Jill'e bebek bakıcılığı yapmana artık ihtiyacımız kalmadı. Gözleri büyüyen Darian oturduğu yerde dikildi. Onu bırakıyor musunuz? Zinser sinirlenerek hayır dedi. Kendimizi ondan korumak için bir yol geliştirdik. O konuşurken Darian da dokusunu dikkatle inceliyordu. Doğruyu söylüyor gibiydi. Ama ondan derken direktörün zihninden bir aldatmaca parıltısı geçmişti. Darian öylesine tükenmiş olmasa neler olduğunu anlayabilirdi. Ama mantık yürütmek için fazlasıyla yorgundu. Bu benim için ne anlama geliyor diye sordu. Kendini Bay Coyle'a adayabileceğin anlamına. Onu ve öğrencilerini ayarlama zamanı geldi mi? Henüz değil. Şimdilik sadece keyfine bak. Fazla sürmeyecek. Zinser haklı çıktı. O konuşmanın üzerinden az zaman, aslında tam olarak sadece 2 hafta geçmişti. Ve vakit gelmişti. Darian konuyu Lazo'ya açmak için bir sevişme sonrasını bekledi. Zinser bir yalan organizasyonu açıklamak için bir yol uydurmuştu. Ama Darian tam konuşmaya başlamak üzereyken bir suçluluk duygusu hissetti. Bunu yapma. Tüm yaşamın boyunca erkekleri kullandın. Bir tane daha olsa ne fark eder ki? Doğruydu. Üstelik her defasında amacı çok daha basit olmuştu. Güzel bir gerdanlık. Tiffany's'te gözüne çarpan başka bir parça. Ama o gece farklıydı. O gece Lazlo'yu çok daha uğursuz bir şeye inandırmak zorundaydı. Bu adil miydi? Organizasyon öğrencilerini küçük gandiler olacak şekilde yetiştiriyordu belki. Elbette ve sen de rahibe Teresa'sın. Kimin umrundaydı ki? Lazo artık büyük bir çocuktu. Önceki aşıklarının aksine kendi başının çaresine bakabilirdi. Ötekilerin çoğu zengin ya da güçlü kişiler, aktörler, iş adamları, hatta kongre üyesi olsalar da hepsi zayıf ve kolaylıkla yorulabilen insanlardı. Çoğu yetenekliydi. Oldukları yere gelmelerinde karizmalarında rolü vardı. Ama hiçbiri yeteneklerinin farkında değildi. İkna gücü yüksek, çekici kişiler olduklarını düşünüyorlardı. Taraftarlarının o kadar sadık ve tutkulu olma nedeninin kendi dahiyane fikirleri ya da dayanılmaz kişilikleri olduğunu sanıyorlardı. Darian'sa elbette ki gerçeği, meselenin aslında ne olduğunu biliyordu. Organizasyona katılırken yaptığı anlaşmanın bir parçası da oydu. Tüm bilimsel bulgular paylaşılırdı. Her ne kadar Dietrich'in raporları sokaktaki adam için yazılmış olmasa da keskin bir zekaya sahip olan Darian'ın onları anlaması sorun olmuyordu. Bazı raporların kendinden gizlendiğini biliyordu. Yine de umduğundan çok daha fazlasını öğrenmişti. Ne var ki derlediği bilgiler kendisine daha fazla güç sağlamamıştı. Doğru, Zinsir ona üzerinde çalışabileceği birçok denek sağlamıştı. Ama Darian zaman içinde sınırlarını öğrendikten sonra en sıra dışı deneyler bile can sıkıcı hale almıştı. O nedenle de çift taraflı aynanın yanlış tarafına geçmeden önce sistemden ayrılmaya karar vermişti. Organizasyon Lasto'yu öğrendiğinde tam o noktadaydı. Zamanlama mükemmeldi. Lasto ve onun iki dahi çocuğunu onlara verecek, ödülünü alacak ve kayıplara karışacaktı. Mahzenlerinde 3 yeni denek olduğu sürece Darian'ı kaybetmek onları fazla üzmezdi. Lasto'yu kendine bağımlı olacak şekilde bükmesinin nedeni buydu. Ama duygularını hesaba katmamıştı. Başlangıçta kendini onun duygularından korumayı başarmıştı. Ama birlikte geçirdikleri zaman arttıkça ondan gelen duygusal etkiye karşı koymak olanaksız hale almıştı. Ve şimdi bir yalan olarak başlamasından 3 ay sonra ilişki çok daha değişik bir şekle girmişti. Sonunda tüm bunlar Darya'nın verdiği kararı değiştirmedi. Sadece nedeni üzerinde etkili oldu. Bunu yapmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Kendim biraz toplamama izin verirsen söylerim, dedi Laszlo gülerek. Çıplak göğsüne yayılmış saçlarının, yumuşak pamuklu örtünün altından onunkine değen baldırlarının içinde yarattığı duyguyu seviyordu. Darian tırnaklarını onun göğsünde gezdirirken, ondan bahsetmiyorum, dedi. Şunu kastediyorum, evcilik oyununu. Birbirimizin sırlarını görmezden gelmemizi. Laszlo'nun gülümsemesi bir anda dudaklarında dondu. İkisinden birinin sonunda kırılma noktasına geleceğini biliyordu. Ama o kişinin Darian olacağını hiç düşünmemişti. Sınıfımı neden gözetlediğini bana ne zaman söyleyeceksin diye karşı atağa geçti. Sadece sınıfını izlemiyorum, dedi Darian ölçülü bir ses tonuyla. Seni de izliyordum. Laszlo birden buz gibi oldu. Kadının doğruyu söylediğini sezebiliyordu. Ama birileri neden Darian'ı onu gözetlemesi için göndersindi ki? Eğer... Biliyorlar. Laszlo yataktan fırladı. Kimsin sen? Sakin ol. Darian doğrulup ellerini kaldırdı. Silahsızım. Laszlo gözleriyle onun çıplak bedenini süzdü. Ama yatağındaki o yabancıya karşı artık hiçbir cinsel arzu hissetmiyordu. Ciddiyim Darian. Kimsin sen? Darian yavaşça kalkıp ona doğru yürüdü. Aynen dediğim kişiyim. Darian Washington. Şirin olmaya çalışma. Sınıfını ziyaret ettim. Çünkü senin özel biri olduğunu biliyordum. Tıpkı Eliyah gibi. Tıpkı Winter gibi. Darian bir adım daha attı. Ama neden burada, yatak odanda olduğumu bilmek istiyorsan, yanıt çok daha basit. Son bir adım daha. Yüzü şimdi onunkinden yalnız birkaç santim uzaktaydı. Seni seviyorum. Eğildi. Pürüzsüz yanağını onun göğsüne yasladı ve kollarını omuzlarına doladı. Laszlo düşünmeden karşılık verdi. Karanlık yatak odasında birbirlerine sarılmış halde öylece durdular. Bana söyleyebilirsin diye fısıldadı Darian. Çünkü zaten biliyorum. Darian'ın vücudu açık pencereden giren serin havaya rağmen terden parlıyordu. Birisini bükmek için hiç o kadar zorlanmamıştı. Laszlo'nun iradesi son derece güçlü, duyguları ise yoğundu. Her ne kadar Laszlo'nun duygularının ardındaki düşünceleri tanımlamak onun yeteneklerini aşıyor olsa da en azından mantık yürütebiliyordu. Son bir yılı organizasyonun laboratuvarında denekleri bükerek geçirdikten sonra beyin okuma konusunda oldukça beceri kazanmıştı. Laszlo'yu da aynı şekilde okudu. Yoğun bir arzu. Darian'a açılmak için duyduğu. Şiddetli bir koruma hissi. Öğrencileri için. Her şeyi bastıran bir korku. Darian'ın ona ihanet edeceğine yönelik. Bunların tümünü içine çeken Darian, iradesini nasıl kıracağını anlayana kadar Laszlo'yu analiz etti. Kollarının arasındaki erkekle saniyeler içinde psişik olarak bütünleşmişti. Sonra tüm engelleri kaldırdı. Laszlo'nun anında tepki veren beyni, sunulan yeni duyguları emerken, Darian da bir an için duygusal bir boşlukta kaldı. Sonra onun duyguları bir medcezir gibi kendisine geri yansıdı. Laszlo'nun duygularının yoğunluğunu azaltan Darian, hızlıca derin bir soluk alıp havayı yanan boğazından aşağıya zorladı. Yavaş yavaş kendi algı yoğunluğunu düşürdü. Laszlo'nun psişik yankısı azaldıkça Darian'ın da gergin kaslarındaki gücün boşalmasına izin verip vücudunu onunkine yasladı. Delici bir duygu dalgası beyninde yankılanırken Laszlo onu tuttu. Birçok erkeği kendine aşık etmek için bükmüştü. Ama bunu asla Lazo kadar güçlü biri karşısında denememişti. Birden büyük bir hata yapıp yapmadığını düşündü. Artık Lazo aşık olduğuna göre kendisini ondan uzakta tutabilecek miydi? Yoksa adamın duyguları yavaş yavaş onunkileri de mi ele geçirecekti? Lazo kendini hiç öylesine bunalmış hissetmemişti. Söylemek istediği o kadar çok şey vardı ki ve sormak istediği binlerce soru. Ama tek düşünebildiği Darya'nın sözleriydi. Seni seviyorum. Boğazında bir şeyler düğümlendi. Bir damla gözyaşı yanağından aşağı süzülürken hıçkırığını tuttu. Darya'nın çıplak bedenini kendininkine bastırdı. Ilık, ipeksi tenini kendisininkinin üstünde hissetmek için ona daha sıkı sarıldı. Ne kadar bir süre o halde kaldıklarını bilmiyordu. Tek bildiği, kavrayışını neden sonra gevşettiğinde ona güvenmeye karar vermiş olduğuydu. Yaşamının geri kalanında derin pişmanlık duyacağı bir karardı bu.